Ayrım 8 Hakikat Meydanı Christian Jacques Sayfa 95 15. Bölüm Mehi'nin dört nala koşturduğu atın yolun kenarında oynayan küçük kızı ezmemesi ancak bir mucizeyle açıklanabilirdi. General öfkeden çılgına dönmüş bir halde atını villasına doğru mahmuzlayıp kamçılayarak koşturmaya koyulmuştu. Terden köpük köpük atının dizginlerini bir seyise fırlattı. Serkeyeta'nın firavun Sipta'yı yerin dibine batıran ve Setnat hakkında yüceltici sözler söyleyen varlıklı Teb kadınlarıyla sohbet ettiği misafir salonuna büyük bir hışımla daldı. Mehi bir iki nezaket sözcüğü mırıldanıp kendi dairesine çekildi. ''Sizi rahat bırakalım artık.'' dedi konuklardan biri.
''Ne güzel oturuyoruz işte.''
Eşiniz oldukça sıkıntılı görünüyordu da.
Kışlaların onarılması işi sandığından da güç çıktı.
Hiç hesaba katmadığı bürokratik engellerle uğraşmak zorunda kalıyor.
Hanımefendiler anlayışla gülümsedi.
Yarın akşam firavunun yeni yılı onuruna bir şölen düzenlendi diye hatırlattı kaymakamın eşi. Umarım şöleni onurlandırırsınız. Büyük bir zevkle dedi Serkeyeta bir kedi gibi miyavlayarak. Boyalı mücevherli kadınlar villadan ayrılır ayrılmaz yatak odasına koştu. Mehi'nin öfkesini çarşaflardan çıkardığını, incecik keten örtüleri dişleriyle parçaladığını gördü. ''Bu kadar yeter.'' diye buyurdu Serkeyeta. ''Böylesi bir davranış Mısır'ın gelecekteki hükümdarına yakışıyor mu?''
''Yoksa sinirlerimi senin üzerinde mi yatıştırmamı istersin?''
Eğer seni sakinleştirip mantıklı düşündürecekse hiç çekinme. General çarşaf parçalarının üzerinde tepindi sonra yatağın üzerine bıraktı kendini.
Sanki suskun neferi öldürmek bir işe yaramış gibi. Onun ölübü panebi daha da yenilmez yaptı. Koca lonca bu felaketten eskisinden de güçlü çıktı. Hakikat meydanı, Sipta'nın milyon yıllık tapınağının tamamlandığını, hem onun hem de başbakan bayın mezarlarının bitmek üzere olduğunu bildirdi. Zanaatkarlar için muhteşem bir zafer. O kahrolası hainin hala ışık taşının yerini bulamadığını düşündükçe...
Umutsuzluğa kapılma dedi Serkeyeta kocasının omuzlarını ovarken... Panebin bu işten galip çıkmış gibi göründüğünü kabul ediyorum ama Lonca'nın büyüsü olmazsa Panebin gücü neye yarar? Peki bu büyüyü etrafına yayan, kocasının ölümünden sonra yıkılan o zavallı dul değilse kim?
Bilge kadının ulaşılmaz olduğunu biliyorsun.
Bundan pek emin değilim sevgili çakalım. Işık burun fenedin kuş yavrularını yani bronşlarını ve pişkin somun payın ambarını yani bağırsaklarını iyileştirmişti. Sonra birbiri ardına diş şikayetleri geldi. Yarılması gereken ciddi bir cerahat, inek sütü, kurutulmuş keçi boynuzu ve taze hurmadan yapılmış, 7 gün boyunca çiğnenecek bir macunla tedavisi şart bir diş eti kanaması... Bal ve değirmen taşı kırıntılarından oluşan bir çeşit tozla tıkanacak diş çürükleri. Bu rahatsızlıklardan hiçbiri daha uzmanlaşmış bir hekimin müdahalesini gerektirmediğinden bilge kadın köydeki herkesten diş sağlığı kurallarına kesinlikle uymalarını, dişlerini sodyum karbonatla arındırılmış suyla çalkalayıp yağ giderici bir macunla parlatmalarını öğütlüyordu.
''Size bir mektup var.'' dedi neşeli Renupe'nin eşi. ''Postacının getirdiklerini dağıtmakla görevliydi.''
Başı dönen ışık oturdu, gözlerini yumdu.
Üst üste yaptığı nazik müdahalelerden bitkin düşmüştü. Günlük sıkıntılarını neferle paylaştığı, birbirlerinin yüklerini omuzladıkları eski günlerdeki gibi çabuk toparlayamıyordu kendini. Yaşadıkları mutluluğu hatırlayınca yüreği burkuldu. Onu kocasının yanına götürecek bir düşe kapılamadığına üzüldü. Gücü tükenene dek neferin hayatını adadığı bu köyde yaşamalıydı. Teb bölgesinin baş tabibinden gelen mektubu okuyunca göğün başına yıkıldığını sandı.
''Emin misiniz?'' diye sordu Kenir.
''Kendiniz okuyun. Baş tabip günlükle dahil her türlü merhemi göndermeyi reddediyor.'' Elimde bunlar olmazsa tedavi edemeyeceğim bir sürü hasta olacak.
İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu beceriksiz kendini ne sanıyor?
kararının ciddi ve tartışılmaz nedenlere dayandığını açıklıyor. Bunun anlamı ne olabilir ki?
Derhal saraya gidip sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayacağım, dedi mezar katibi.
Tombul, normalden kısa bacaklı, kötü bakışlı Dakter her sabah kızıl sakalını tarıyor, kokular sürüyordu. Yunanlı bir matematikçi ile İranlı kimyager bir annenin oğluydu. Merkezi laboratuvarın ve tabipler birliğinin başına gelebilmek için Mehid'in gizli desteğinden yararlanmıştı. Uzun bir süre en değerli düşünü, bilim tutkusunu gerçekleştirebileceğini sanmış, ne var ki gelenekler planlarını uygulamasına izin vermemişti. Dakter boş inançlardan arınmış, ileriye dönük bir Mısır düşlemişti. Ama bir süre sonra gerçeği kabul etmek zorunda kalmış, ona zenginlik ve saygınlık sağlayan resmi görevlerinin keyfini çıkarmaya girişmişti. General Mehi'nin rüyalarını süsleyen ışık taşına inanmaktan vazgeçeli uzunca bir süre olmuştu üstelik. Ya Mehi'ye iktidara gelebilmek için her şeye razı olan güçlü Fatih'e ne olmuştu? Düşlerinin sonuna gitmeyi beceremeyen Teb bölgesinin güçlü ama basit bir yöneticisi. O kadar. Dakter hayata küsmüş ve saraya bağlı uzman hekimler arasında fikir ayrılıklarını kışkırtmaya, bu arada da her gün daha fazla yemeye başlamıştı. Artık aşçısının hazırladıklarını giderek daha seyrek kabul ettiği hayat kadınlarına tercih ediyordu. Serkeeta doğrudan bilge kadını hedef alarak hakikat meydanına altından kalkamayacağı bir darbe indirmeyi önerdiğinde çoktan beri unuttuğu büyük bir zevk duydu sahtekar bilim adamı. Mısır'ın, hatta bütün dünyanın kendisini bir dahi olarak tanıması gerekirken basit bir yöneticilik göreviyle yetinmek zorunda kalmıştı. Ama işte büyük bir iştahla hazırlandığı intikam fırsatı elindeydi artık. Üstelik bizzat mezar katibi ayağına geliyor, ondan açıklama istiyordu. İki adam karşılaşınca aralarındaki katıksız nefret kendini hemen belli etti. Kenhir'in gözünde Dakter işe yaramayan, yeteneksiz, saldırgan ve ikbal avcısı yöneticilerin bulunmaz bir örneğiydi. Dakter içinse Kenhir artık mazide kalmış bir bilgelikten beslenen, o kahrolası geleneklerin takipçisi katiplerden biri.
''Bu saçma mektubun anlamı nedir?'' diye sordu Kenhir.
''Kiminle konuştuğunuzu unutmuşa benziyorsunuz.''
''Maalesef unutamıyorum. Karşımdaki hak etmediği bir makamın ardına saklanan, hakikat meydanını yöneten yasaları ayaklar altına alacak kadar çıldırmış, iğrenç birisi.''
Saldırının şiddeti Dakter'i birkaç saniye soluksuz bıraktı ama öfkesi cevap vermesini sağladı.
O ünlü yasaları en az sizin kadar iyi biliyorum.
Öyleyse hakikat meydanına yapılması gereken tıbbi malzeme sevkiyatını durdurmanın yasaklandığını da biliyor olmanız gerek.
Dakter vahşice gülümsedi.
Sadece görevimin beni duruma el koymaya zorladığı durumlar dışında.
Rakibinin yüzündeki güven mezar katibini endişelendirdi.
Açıklayın.
Beni aptal sanmıştınız değil mi? İşte yanıldınız sevgili Kenhir. Sarayın baş tabibi olarak astlarımın üzerinde şaşmaz bir denetim uygularım. Bu yüzden davranışlarında en ufak bir gevşekliği bağışlamadığım gibi yanlış yaparlarsa gözlerinin yaşına bakmam.
Bana kalırsa siz en basit bir hastalığı bile tedaviden aciz bir belge uzmanısınız. Dakterin yüzü kıpkırmızı oldu.
Benim de böyle konuşmanıza izin veremem.
Gülümseme sırası Kenhir'e gelmişti.
Eğer içinizde bir onur kırıntısı kalmış olsaydı zaman geçirmeden istifa ederdiniz. Ama siz ayrıcalıklarına sıkı sıkıya bağlı insanlardansınız. Bu nedenle Haşmet mehaplarına bir rapor gönderip yetkinizi aştığınızı bildireceğim. Bu suçunuz da aklı başındaki tüm hekimlerin uzun zamandır beklediği gibi görevden alınmanızla cezalandırılacak.
''Sizin yerinizde olsam böyle bir şeye kalkışmazdım.'' diye tehdide yeltendi Dakter.
''Öyleyse itiraf edeyim, beni hiç korkutmuyorsunuz.''
''Mektubumu hafife alırsanız yanılırsınız Kenhir. Eğer kafanızın içinde bir beyin kırıntısı varsa bilge kadını korumaktan vazgeçersiniz.''
''Ya öyle mi? Peki neden?''
Işık Suskun Nefer'in dul karısı Lonca tarafından köydeki hastaları tedavi etmekle görevlendirildi, öyle değil mi?
Mezar katibi başını salladı. Tedavi edemeyeceği ciddi bir durumla karşılaştığında dışarıdan bir uzmana başvurması gerekiyor mu? Bilge kadının görevlerinden biri de bu. Dakterin siyah küçük gözleri bir kötülük parıltısı saçtı.
İşte sevgili Kenhir, Işık bu görevini yerine getirmedi. Bir hastayı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle ağır şekilde cezalandırılacak. Yeteneksizliğini göz önünde bulundurup beceriksiz birine yararlanamayacağı tıbbi malzeme göndermeyi durdurdum.
Saçmalıyorsunuz.
Yaptığım görev saçmalamama izin vermez diye alay etti doktor. Elimde kanıt olmadan konuşmak aklımdan geçmez.
Ne kanıtı?
Hasta olup çok yanlış tedavi edilen zanaatkarın şikayeti.
16. Bölüm. Kenhir sırtındaki ağrılardan yakınıp homurdanarak yüksek arkalıklı iskemleye yavaşça oturdu. Sağında Bilge kadın, solunda da Panep vardı. Karşılarında dört köşe yüzünde umutsuzluk işareti okunan halat kasa.
''Tüm gerçeği duymak istiyoruz.'' dedi mezar katibi.
''Tamam, tamam.'' diye onayladı taş yontucusu. ''Ama gerçek hiç de sandığınız gibi değil.''
''Geçen hafta doğu yakasına gittin değil mi?''
''Evet tabii, cenaze heykelcikleri almak istediğini söyleyen müstakbel bir alıcıyla buluşmak için.''
''Sahildeki meyhanede epey zaman geçirdin, doğru mu?''
''Hava sıcaktı, çok da susamıştım.''
''Epey içtin, öyle değil mi?''
''Çok susamıştım dedim ya.''
''Oradakilere canını yakan cerahati uzun uzun anlattın.''
''Anlatmış olabilirim.'' diye itiraf etti kasa.
''Bilge kadının seni tedavi edeceğini söylemeyi de unuttun tabii.''
''Açık konuşmak gerekirse neler anlattığımı pek iyi hatırlayamıyorum.''
Baş tabip dakterin topladığı ifadelere göre korkunç acılar çektiğinden, Bilge kadının da seninle hiç ilgilenmediğinden yakınmışsın.''
''Bunu hatırlamıyorum.''
''Tanıklar senin tehlikede olduğunu düşünüp sağlık yetkililerine haber vermiş.''
''Böyle bir şey istemedim ki.''
''Emin misin?'' diye sordu Panep.
''Olabildiğim kadar.''
''Müşterin kimdi?''
''Bana verilen adreste kimse yoktu.'' ''Tamam, çok içmiştim ama adres ararken yanıldığımı sanmıyorum.''
''Ciddi bir kusur işledin.'' dedi Kenhir. ''Cerahatlenen yaranı bilge kadına göstermeden köyden çıktığın için ciddi bir kusur işledin.''
''Bir kız çocuğuna bakıyordu. Araya girip zamanını harcamak istemedim.''
''Oysa bugün senin yüzünden bilge kadın işini savsaklamakla ve görevini yerine getirmemekle suçlanıyor.''
Halat kasa gözlerini yere indirdi. ''Yargıçlar karşısında ifade verip bu yanlışlığı düzeltirim.''
Doktor, bilge kadının tıp konusunda yeteneksizliğini öne sürerek görevden alınması için yasal işlem başlattı bile.
Taş yontucusu yumruklarını sıktı.
''Gidip o herifin kafasını kıracağım.''
''Sakın böyle bir salaklığa kalkışma.'' diye uyardı onu Kenhir.
''Geriye tek bir yol kalıyor.'' dedi Işık. ''Baş tabibe ve saray uzmanlarına hekimlik yeteneklerimi kanıtlamak.''
General Mehi elindeki beyaz şarap kadehini bir dikişte boşalttı.
''Sudan başka bir şey içmediğini biliyorum sevgili doktor ama bu kez kuralı boz. Böylesi bir zaferi kutlamak gerekmez mi?''
''Bilge kadının çöküşü henüz resmileşmedi.''
''Seçeneklerden en zorunu istemedi mi? Bana kalırsa kendini mahkeme önünde savunmak daha kolay olurdu. İşte bu kendini beğenmişlik onun sonu olacak.''
''Uzmanların tümünü rüşvete bulaştırmayı başaramadım.'' diye itiraf etti doktor. ''İçlerinden bazıları bana düşman, bazıları da sadece dürüst. İnanılırlığını yitirmemek için bilge kadının uzmanların huzurunda tedavi edeceği hastayı da ben seçemeyeceğim. Hastayı seçmek kurayla belirlenecek bir hekimin görevi olacak.''
''Güç bir hastalıktan söz ediyorsun umarım.''
''İşte bundan emin olabilirsiniz. Bilge kadının ünü uzmanlardan çoğunu kızdırıyor. Ama ben ciddi bir müdahalede bulunmazsam yine de başarabileceğinden korkuyorum.''
''Aklından geçen ne?''
''Hasta belirlenir belirlenmez yiyeceğine ya da içeceğine zehir katacağım. Bilge kadının yetenekleri ne denli inanılmaz olursa olsun böyle bir hastayı kurtaramaz. Meslektaşlarının önüne elinde bir cesetle çıkacak.''
Mehi'nin göğsü keyifle kabardı. Hayranlık uyandırıcı bir bilginsin sevgili dostum.
Yine de yeteneklerimin giderek söndüğü sıkıcı bir görevin başında pinekliyorum. O büyük projelerinizden neden vazgeçtiniz?
Birden ciddileşen general ayağa kalktı. Neler saçmalıyorsun doktor?
Hakikat meydanının sonunda muzaffer olduğunu, tüm ülkenin bir krize saplandığını, sizin de tebi yönetmekle yetindiğinizi, Mısır'ı soluksuz bırakan eski geleneklere gelince, onlarla kimse mücadele etmiyor artık. Bu yüzden düşlerimin bittiğinden başka ne söyleyebilirim ki?
Vazgeçtiğim hiçbir şey yok doktor, kim olduğunu da unutmadım. Benim sayemde çok önemli bir makama geldin. İçimizde uyuyan biri varsa o da sensin. Yıllardan beri bir savaş yürütüyorum. Işık taşına sahip olduğu için güçlü bir ordudan çok daha tehlikeli bir düşmana önemli kayıplar verdirdim.
Bütün bunlar ham hayal general.
O taşı gördüğümü, gücünü bildiğimi unutma. Lonca ışık taşının gerçek gücünü kullanmadan da olsa taşın sayesinde ayakta duruyor.
O taşı ele geçirmek için önce çevresindeki duvarları yıkmak gerekecek.
O duvarlardan birincisi de bilge kadın. İşte senin işin bunun için çok önemli.
Mayıs sıcağı bunaltıcıydı. Bu yüzden doktor ve hekimleri sabahın erken saatlerinde yola çıkmışlar. Mehin'in askerlerinin sürdüğü savaş arabalarına binerek hakikat meydanının yolunu tutmuşlardı. Biraz arkalarından köye su getiren eşek kervanı geliyordu. Gelenleri birinci tabyada bizzat Şef Sobek karşıladı. Derinleştirilmiş bir soruşturmayla Halat Kasa'nın anlattıklarının doğru olduğunu ortaya çıkarmasına rağmen hala kuşkuluydu Nübiyeli. Eğer hain Kasa'ysa bu hareketiyle dikkati üzerine çekmiş olmayacak mıydı?
Doktor polis şefine tepeden baktı. ''Bilge kadını getirin.''
''Girmenizde bir sakınca olmayan yardımcılar bölgesinde bekliyor sizi.'' Kısa kollu, kırmızı bir elbise giymiş, boynuna altından ince bir gerdanlık takmış olan ışık, hekimlerin gözlerini kamaştırdı. İçlerinde en yaşlı olanı bir bağırsak uzmanı, bilge kadının karşısında saygıyla eğildi. ''Bu denemeden başarıyla çıkmanızı diliyorum.'' dedi heyecanla.
''Gevezelik istemez.'' diye araya girdi doktor. ''Hastayı muayene etmeye hazır mısınız?''
''Hastayı mezar katibine ayrılmış yazıhaneye taşısınlar.'' Hasta 50 yaşlarında, yüzü kül rengi, gözleri çukura kaçmış iki büklüm bir erkekti. Bitkin olduğu her halinden belli, itiraz etmeden gösterilen yazıhaneye yöneldi.
''Neler yaptığınızı görmesi için bir tanık bulundurmakla ısrarlıyım.'' dedi doktor.
''Bence bir sakıncası yok.''
Bir cerrah tanık oldu. Işık çeşitli organların sesini dinledi, cildi inceledi, gözlerin dibine bakıp karnı yokladı. Bu uzun muayenenin sonunda ışığın alnı kırıştı, hastanın idrarını ve kulak memesinden aldığı kanı inceledi.
''Bitirdiniz mi?'' diye sordu cerrah.
Işık bir bakışla meslektaşına hastanın yanında konuşmak istemediğini belli etti. Işığın rahatsızlığını fark eden hasta konuşmaya karar verdi.
''Tebdeyken bana sadece sizin yardım edebileceğinizi söylemişlerdi.''
''Bu doğru, onun için size ilaçlar yazacağım.''
''Bitkinim, uzanmak istiyorum.''
Suskun Nefer'in dul karısı hastayı yatırması için demirci Obed'e teslim ettikten sonra jürinin huzuruna çıktı.
''Dikkatini çeken bir şey oldu mu?'' diye sordu doktor cerrahı.
''Olmadı. Muayene tüm kurallara uygun yapıldı.''
''Teşhisiniz bilge kadın.''
''Ciddi bir kalp yetmezliği ama bu yakından tanıdığım ve tedavi edebileceğim bir rahatsızlık. Maalesef çok daha kötü bir bulgu var.'' ''Açıklayın.'' dedi hekimlerden en yaşlısı şaşkınlıkla. ''Hastanın vücudunda bir zehir dolaşıyor.''
''İmkansız.'' diye itiraz etti kalp uzmanı. ''Hastayı bu sabah muayene ettim. Dediğiniz gibi olsaydı görmüş olmam gerekirdi.''
''Bir daha muayene edin, onu göreceksiniz. Benimle aynı sonuca varacaksınız.''
Uzmanlar şaşırmıştı, aralarında tartışmaya giriştiler.
''Bu konuyu saptırmak için yapılmış adi bir hile.'' dedi doktor.
Bilge kadın gerekli olacağına inandı, ilaçları sıraladı sakince.
''Benim ekleyeceğim bir şey yok.'' dedi kalp uzmanı. ''Hemşiremizin yetenekleri konusunda en ufak bir kuşku kalmadığı açık.''
''Becerilerimin yetersiz olduğunu biliyorum.'' dedi Işık. ''Getirdiğiniz hasta ölmek üzere ve onu iyileştiremiyorum.''
''Bütün bu söylenenleri not edin.'' diye aykırdı doktor. ''Hakikat meydanının bilge kadını sizin huzurunuzda hasta tedavi etmek için gerekli becerilere sahip olmadığını itiraf etti. Demek yapılan suçlamalar doğruymuş. Onun için hemen şimdi görevden alınmasını talep ediyorum.''
8. ayrımın sonu. Sayfa 105.